Ayrım 28.
Ancak Bodrum'da o sıralarda bakkal dükkanını işleten rahmetli Makbule Hanım inandı benim senatör olacağıma. "Aman Mina Hanım, siz olmayacaksınız da kim senatör olacak?" dedi bana iltifat ederek. Tipin düzenlediği şenlikleri de hiç kaçırmazdım. Çok şanlı olurdu o toplantılar. Özellikle Ruhi Su türkü söyleyince. Hiçbir ses Ruhi'ninki kadar güzel gelmemiştir bana. Yalnız Türkiye'de değil, bütün dünyada böylesine güzel bir ses bulunamaz bence. Bu toplantılarda partinin korosunun sık sık enternasyoneli söylemesinden de çok keyiflenirdim. Behice Bora'nın yanında otururdum toplantıda. Koro görünür görünmez, "Şimdi enternasyoneli söyleyecekler," dedim. Behice de, "Aman ne münasebetsizsin. Şimdi olur mu? Toplantının en sonunda söyleyecekler," diyerek beni azarladı. Ama ben koromu bilirdim. Hemen de söylediler enternasyoneli toplantının en sonunda da. Harbiye'deki spor sergi sarayında Türkiye İşçi Partisi'nin ilk toplantılarından birinde hiç de sulu gözlü olmadığım halde şakır şakır ağladığımın farkına varınca biraz mahcup oldum. Sonra bir de baktım ki bizim kuşaktan herkes, kadın erkek, ağlamakta. Tıpkı benim gibi sevinçten ağlamakta. Elbette ki sevinç gözyaşları dökecektik bizler. Çünkü kapalı kapılar ardında, korkular içinde, birbirimize gizlice fısıldadığımız sözler şimdi kürsüden bangır bangır bağırılıyor, içeriye giremeyip kapılarda bekleyen kalabalıklara hoparlörlerle yayılıyor, meydanlarda, sokaklarda çınlıyordu. Türkiye İşçi Partisi'ne girerken halkla daha yakın ilişkilerim olacağını ummuştum. Bu umudum boşuna çıktı. Gerçi Türkiye İşçi Partisi'nde işçi vardı ama bir kitle partisi değildik. Öteki sosyalist partiler gibi bir aydın partisiydik aslında. Seçimlerde açılan oy sandıklarını kontrol etmeye gidince acı bir paradoksla karşılaşırdık. Yoksulların oturduğu gecekondu bölgelerinde hiç oy çıkmazdı bizim partiye. Biraz daha varlıklı mahallelerden tek tük çıkardı. Meslek sahibi aydın kişilerin oturduğu semtlere gelince oy sayısı iyice artardı. Örneğin Ankara'da en çok Çankaya ilçesinden, İstanbul'da en çok Şişli ilçesinden oy alırdı tip. Halk kitlelerinin bizi tutmamasına karşın 1965'te seçim yasasındaki milli bakiye denilen sistem sayesinde 15 milletvekiliyle parlamentoya girdik. Biz solcular için inanılmaz bir zaferdi bu. 1966'nın başlangıcında 15 partiliyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendi gözlerimle görebilmek mutluluğu uğruna fakülteden 3 günlük izin aldım, Ankara'ya gittim. Ankara'da ne işim var diye sorduklarında kasıla kasıla milletvekili arkadaşlarımı görmeye gidiyorum dedim. Meclisin dinleyiciler locasında Behice Bora'nın eşi Nevzat Hatko ile yan yana oturduk. Ben hala gözlerime inanamayarak aptal bir çocuk gibi "O sahiden Behice değil mi?" diye sordum Nevzat'a. Meclis lokantasında öğle yemeğine gittiğimizde o güne değin ömrümde görmediğim bir durumla karşılaştım. Türkiye İşçi Partisi grubuyla konukları toplu halde içeriye girer girmez sanki aklın alamayacağı kadar acayip bir olay olmuşçasına çatallar, bıçaklar tabaklara düştü. Bütün gözler bize dikildi. Koskocaman lokanta derin bir sessizliğe gömüldü. Bir dehşet gizliydi bu sessizlikte. Şimdiye değin güvenle oturup tıkındıkları lokantalarına kendileri gibi insanlar değil, onları parçalayıp yutmaya hazır bir kaplan sürüsü girmişti sanki. Beni müthiş tedirgin eden bu tepki tipli arkadaşlarımı hiç şaşırtmamıştı. Lokantaya toplu halde her girişlerinde aynı durum olduğu için meğer onlar çoktan alışmışlar buna. Bizimkiler alışmasına alışmışlardı ama bana sorarsanız öteki milletvekilleri hiç alışamadılar solcuların meclisin çatısı altında bulunmasına. O kadar alışamadılar ki bir öfke anında Çetin Altan'ı linç edeceklerdi neredeyse. İlk gençliğimden beri bir solcu olmamın bilinci içinde yaşadım hep. Gel gelelim politika alanında beceriksizliğimden ötürü daha önce de söylediğim gibi doğru dürüst bir siyasal faaliyette bulunamadım hiçbir zaman. Ancak sol partilere üye oldum, mitinglere gittim, yürüyüşlere katıldım. Dilekçeler imzaladım. Hapishanelerdeki arkadaşları ziyaret ettim. İşte o kadar. Ara sıra da gericilerle kavga çıkardım, salt içim biraz rahat etsin diye. Örneğin Nisan 1966'da 10 kişilik bir grup Cevat Şakir'i İzmir'den alıp Bodrum'a gittik birkaç günlüğüne. Aramızda Füreya, Sabahattin Eyüboğlu, Melih Cevdet de vardı anımsadığım kadarıyla. Ayvalık'a varınca şaşırdık kaldık. Her elektrik direğine üstüne antikomünist ya da antisosyalist bir slogan yazılı tabelalar asılmıştı. Ana cadde boydan boya bunlarla donatılmıştı. Bir sinemanın önünde üstünde kahrolsun komünistler, kahrolsun solcular yazılı bir afiş vardı. Kapı boyunca başka bir afiş, dikkat komünizm geliyor uyarısında bulunuyordu. Geceyi oranın iyi otellerinden birinde geçirdik. Otelin lokantasında bizim 10 kişilik masamız dışında Ayvalık ekabirlerinden oluşan 5 kişilik başka bir masa vardı. Beşi de şişmanca, beşi de ablak yüzlü, beşi de bıyıklıydı. Beşinin yüzünde de bol para sahibi olmanın ve kendini beğenmişliğin verdiği aptalca ifade vardı. Birbirlerine benziyorlardı. Bu tür herifler sanki kardeşmiş gibi birbirlerine neden bu kadar çok benzerler bilemem. Ayvalıklılara öteden beri biraz içerlerim. Çünkü bir yandan 12 tane zeytinyağı milyonerimiz var diye övünüp dururlar, bir yandan da otellerinde ve lokantalarında olin yağı yedirirler yerli ve yabancı turistlere. Hem bu yüzden hem de elektrik direklerindeki o tabelalar yüzünden bitişik masadakilere sataşmadan yapamayacağım besbelliydi. Yüzüme sahte bir acıma ifadesi takarak onlara laf attım. Vallahi çok yazık, vallahi çok üzüldüm. Sizin bu güzel Ayvalık'ta ne kadar da çok komünist varmış meğer, dedim. Adamlardan biri başını gururla kaldırarak, Ayvalık'ta bir tek komünist bile yoktur, dedi. O zaman saldırıya geçtim. Bir tek komünist bile yoksa, neden her elektrik direğine o kepaze tabelaları asıyorsunuz öyleyse, diye bağırdım. Üstelik sosyalizmi de kötülüyorsunuz. Sosyalizm komünizmin gizli yüzüdür, diyorsunuz. Şu sırada Türk parlamentosunda 15 tane sosyalist milletvekili bulunduğundan hiç haberiniz yok mu sizin? O rezil tabelalarınızı tanıdığım bütün gazetecilere, Çetin Altan'a, İlhan Selçuk'a, başkalarına da anlatacağım. Bütün Türkiye öğrenecek Ayvalık'ın bu rezaletini. Buna benzer daha bir yığın laf ettim. Herifler susuyor, önlerine bakıyorlardı. Beni asıl bozan onların susmaları değil, kendi masamdaki arkadaşların susmaları, beni desteklemek için bir tek ses söylememeleriydi. Biliyordum ki benim yaptığım çocukça bir münasebetsizlik de onların gözünde. Öfkem biraz geçsin diye otelden çıktım. Caddede bir aşağı bir yukarı hızla yürüdüm. Lokantaya geri döndüğümde herifler gitmişti. Bizim masada herkes suratını asmış susuyordu. Meğer ben onlara hakaret ederken hiçbir şey demeyen heriflerden biri, ben gittikten sonra durup dururken ben komünistleri yerim demiş. Melih Cevdet de ayağa kalkmış. Öyleyse gel de beni ye demiş. Bunun üzerine herifler panik halinde lokantadan kaçmışlar. Gel gelelim Bodrum dönüşünde biz İzmir'e doğru giderken bir de baktık ki arabamızın peşinden 3 motosikletli polis, bir de polis cipi geliyor. Bizi durdurdular. Komünist propagandası yaptığımız için hakkımızda şikayet olduğunu söylediler. Biz de çok azametli haller takınarak ev ve iş adreslerimizi verdik, gerektiğinde bizi ararsınız dedik. Çünkü 1966 yılında öğretim üyelerinin ya da Melih Cevdet ile Füreya gibi ünlü sanatçıların azametli davranmaları geçerliydi henüz. Aydın düşmanlığı ancak ikinci askeri darbeden sonra başladı. Ayvalık'taki lokantada olup bitenler yüzünden soruşturma açılmadı. Açılsaydı aklanırdık nasıl olsa. Daha sonraları 12 Mart döneminde Sir Thomas More'un Ütopyası'yla ilgili bir soruşturma açılmasını çok istedim. Bu kitabı Sabahattin Eyüboğlu, Vedat Günyol ve ben Türkçe'ye çevirmiştik. Arkadaşlarım gizli bir komünist partisi kurmakla suçlanıp hapse atılmışlardı. İddianamede Ütopya'yı çevirerek komünist propagandası yaptıkları da ileri sürülüyordu. İşte o sırada Babeuf yasaklandığı gibi Ütopya'nın da yasaklanmasına can attım. Türk mahkemeleri 1516 yılında yayınlanan bu ünlü kitabı resmen yasaklasaydı, bunun için de birçok neden vardı. Çünkü yeryüzünde hiçbir kitap Ütopya kadar etkileyici bir komünist propagandası yapamaz. Çok ilginç durumlar olacaktı. Avrupa ülkeleri şaşkına dönmekle kalmayacak, Vatikan bile işin içine girecekti. Çünkü 1535'te idam edilen Thomas More, ölümünün 500. yıl dönümünde Katolik Kilisesi'nin resmi ermişler arasına girmiş, St. Thomas More olmuştu artık. Ve elbette ki Vatikan bu ünlü ermişini korumakla görevli avukatlar gönderecekti memleketimize. Buna eylem denilemez elbette ama solcu bir aydın olarak başlıca işlerimden biri çeşitli protestoları ve dilekçeleri imzalamak ve bunlara imza toplamaktı. Hepsinden değil ancak ilk dilekçemden ve aydınlar dilekçesinden söz edeceğim. İlk dilekçe 1950'de Nazım Hikmet ile ilgili olanıydı. İmza toplarken böyle bir dilekçeye imza vermeyeceklerini %100 bildiğim kişilere de salt damarlarına basmak amacıyla başvurmayı ilke edinmişimdir. Bunların beklediğim gibi davranıp hemen ve öfkeyle reddetmeleri beni hiç üzmedi. Gel gelelim fakültede Nazım'ın kurtulması için imza toplarken kabul edeceklerinden emin olduğum en aydın kafalı, en dürüst sandığım yaşlı başlı profesörlerin ödü kopması, biliyoruz bu büyük şaire haksızlık edildi ama imzalayamayacağız derken vicdan azabından kıvranmaları beni perişan etti. Kimi babam yaşında olan bu adamların bir imza vermekten böyle korkmaları, bu yüzden de kendi kendilerinden utanmaları karşısında hem onların hesabına utandım hem de insanlara güvenimi yitirdim. Ama insanlara güveninizi kolayca yitiremiyorsunuz ne de olsa. Ve Berna Moran gibi gencecik bir asistanın hiç duraksamadan imza vermesiyle bu güven yerine geldi yeniden. Aydınlar Dilekçesi Aziz Nesin'in eseriydi. Aylarca uğraşarak o kotarmıştı bu işi. 1984 yılının Ocak ayında başlayarak 15-20 kişilik gruplarla toplantılar düzenlemişti. Hazırladığı metni okumuş, herkesin fikrini almış, gerekli değişiklikleri yapmış, imza toplamak için yoğun bir çaba göstermişti. Bu arada hazin durumlar olmuştu. İmza vereceklerini söyleyenlerin bir kısmı vermemiş, bir kısmı da verdikleri imzayı noter yoluyla geri almışlardı. Amaç en azından 3000 imza olduğu halde 1260 imza toplanabildi sonunda. Milliyet de dahil öteki gazetelerin yayınlamaya yanaşmadıkları bu dilekçe 20 Mayıs 1984'te Cumhuriyet'te çıktı. 1260 imza öyle bir mikroskobik harflerle yazılmıştı ki ancak büyüteçle rahat okunabiliyordu. Bu dilekçe 12 Eylül faşizmine karşı ilk başkaldırı sayılabileceği halde olumlu ya da olumsuz hiçbir tepkiyle karşılanmadı ilkin. Bunca ay boşuna uğraştığımızı, bundan hiç kimseciklerin haberi olmayacağını düşünüp üzülürken Kenan Evren Paşa Hızır gibi imdadımıza yetişti. Manisa'da bir nutuk attı. Bu nutukta Vahdettin'in de bir aydın olduğu konusunda pek önemli bir yorumda bulunup bütün aydınları vatan haini alçaklar olmakla suçlayarak reklamımızı yaptı. Bodrum'daydım o sırada. İkide bir de avlunun kapısı açılıyor, yakından ya da uzaktan tanıdığım bir yığın insan içeriye dalıyor, sen bu işleri bilirsin, bu aydınlar dilekçesi nedir bize anlat diyordu. Ben de elimde büyüteç, metni ve imzaları yüksek sesle okuyor, gerekli açıklamaları yapıyordum. İmza atan aydınların bir kısmı sorguya çekilip mahkemeye verildi daha sonraları. Beni de almak için sabahın ikisinde 4 polis Mühürdar'daki evime gelmişlerdi. Ufak tefek yaşlı bir kadını almak için neden 4 polis ve neden sabahın ikisinde Allah bilir. Kızım Bodrum'daki evin adresini ve telefonunu vermiş ama gelip beni almalarını boşuna bekledim. 1260 kişiyle tek tek uğraşamadıkları için beni aramadılar. Bu yüzden de Aydınlar Dilekçesi davasında mahkeme edilmek onurundan yoksun kaldım. 27 Mayıs 1960'tan farklı olarak 12 Mart 1971'de ve 12 Eylül 1980'de birbirinden berbat iki faşist dönem yaşadık. Beyazıt Meydanı'nda ya da Ankara'da bir evde gençler toplu kıyma uğruyor, öğretim üyeleri vuruluyor, hatta adı solcuya çıkmayanlar bile öldürülüyordu. 7 Nisan 1978'de Server Tanilli kurşunlanıp tekerlekli sandalyeye mahkum edilmişti. İkide birde kapatılan üniversitelerde silah sesleri, kız öğrencilerin çığlıkları, faşistlerin kurt ulumaları duyuluyor, yerde kan lekeleri ve üstü gazetelerle örtülü gencecik ölüler görülüyordu. Faşist terörün kurbanlarının cenazelerine gitmeyi bir görev bildiğimiz için cenazeden cenazeye koşuyorduk. Bunun baskı rejimine karşı bir protesto olduğunu bilen hükümet, geniş katılımları engellemek için elinden geleni yapıyor ama boşuna uğraşıyordu. Bütün cenazeler kalabalıktı gene de. Bunların arasında beni en çok sarsan, arkadaşım Nazife ve Adnan Cemgil'in Nurhak Dağları'nda vurulan oğulları Sinan'ın 3 Haziran 1971'de toprağa verilmesi oldu. Ama ne gariptir ki 2 yıl sonra hiç yüzünü görmediğim Hatice Alankuş'un ölümü beni neredeyse aynı derecede sarstı. Ancak fotoğraflarını gördüğüm Hatice Alankuş gencecik güzel bir kızdı. Dağ başında jandarmayla çarpışırken vurulmamıştı. Hapishanede vaktinde doktor çağırmadıkları için diyareden pisi pisin ölüvermişti. 25 Temmuz 1973'te cenazesine gittim. Sinan'ın cenazesinde de hiçbir cenazede de ağlamayan ben, bu tanımadığım kızın cenazesinde hüngür hüngür ağladım. Kızın annesiyle tanışmak istedim. Tanıştığımızda anne ağlamadı ama ben gene hüngür hüngür ağladım. Bu hallere düşmemin nedenini çok daha sonraları anladım. 10 gencin, 20 gencin, 30 gencin öldürülmesine, stoik ilkelerine bağlı kalarak gözyaşları dökmeden dayanabilmiştim. Ama daha sonraları öyle bir acı birikimi olmuştu ki stoiklik filan kalmamıştı ortada ve tanımadığım bu gençlerin ölümüne hep ağlıyordum artık. Oysa gülünecek durumlar da oluyordu bunca felaket arasında. Örneğin günün birinde gerçeküstü tabloları andıran bir durumla karşılaşıyor, bir fakülte dekanının kocaman koltuğunun bir iple bağlanıp sokağa doğru sarkıtıldığını görüyorduk. İri yarı, güçlü kuvvetli ve gülmece yeteneği bir hayli gelişmiş rektörümüz Nazım Terzioğlu'nun odasına protestocu öğrenciler dalınca kahkahalar atarak ceketini çıkarıp ''Hadi gelin bakalım, birer birer güreşeceğim sizlerle'' dediğini duyuyorduk. Bodrum'da denize girerken biraz açılınca her nedense sahilde nöbet tutan er tüfeğiyle nişan alıp ''Teyze nereye gidiyorsun öyle, geri dön yoksa vururum seni'' diyordu. İstanköy'e kadar bir uzanayım diye düşündüm desem, bakarsınız şakadan anlamaz, sahiden vururdu beni. Ama kadınlara karşı çok daha hoşgörülü erler de vardı. 4-5 hanım kapanan tipin yönetim kurulundan hapis yatan arkadaşları görmeye gittiğimizde, jandarmalar partililerle birlikte hem bütün siyasal mahkumları bahçeye çıkarıyorlar, hem de bize kahveler ikram edip ellerimize kolonyalar serpiyorlardı. Faşizm bir budalalar rejimi olduğundan gülünç bir yanı vardır her zaman. 12 Eylül faşizminin en gülünç yanlarından biri de sakal sorununda meydana çıktı. Üniversite öğretim üyelerinin ille de ille sakallarını kesmeleri emredildi. Kesmeyenler üniversiteden atılmakla tehdit edildi. Ne komiktir ki Osmanlı döneminde tam tersi yapılmış, sakalsızlar devlet memurluğuna kabul edilmemişti. Şimdi de Afganistan'da sakalsızların cezalandırıldığını biliyoruz. Bu gülünç yobaz rejimleri hep aynıdır. Al birini vur ötekine. Faşizmin kurbanlarının baskılar karşısında gülmece duygularını yitirmemeleridir asıl önemli olan. Oğlunun felaketinden önce Adnan Cemgil'in davranışı bunun en parlak örneğiydi. Bir ara İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda figüranlık eden Adnan Cemgil'in asıl mesleği aktörlüktü bana kalırsa. Türk tiyatrosu büyük bir komedyen yitirdi, onun oyuncu olacağına felsefe okuması yüzünden. Adnan en korkunç olayların komik yanlarını görmekle kalmaz, onları anlatırken aynı zamanda oynadığı için her şeyi canlandırırdı gözümüzün önünde. Böylece kendisinin ölmesine ramak kaldığını anlatırken bile bizleri güldürebilirdi. Türkiye İşçi Partisi'nin Bursa Kongresi sırasında bir faşist grubun saldırısına uğramıştı. İzbandut gibi herifler incecik, ufak tefek bir adam olan Adnan'ı yolda yalnız giderken yakalamışlar. Hep birden üstüne çullanıp kıyasıya dövmeye başlamışlar. Eğer rastlantı sonucu askeri bir cip oradan geçmeseymiş ve içindeki subaylarla erler silah çekip imdadına yetişmeseymiş, Adnan'ı orada öldüreceklermiş büyük bir olasılıkla. Yüzü gözü darmadağın olan, çenesi kırılan, bedeni çürükler, yaralar, bereler içinde Adnan'ı İstanbul'a getirip gurabbaya yatırdılar. Öfkeden titreyerek hastaneye koştum. Üzüntüleri yüzlerinden okunan 4 işçi oturuyordu odada. Yataktaki adamı neredeyse tanıyamadım ilkin. Ama kırık çenesini açar açmaz onun Adnan Cemgil olduğunu hemen anladım. Ziyarete gelenler, Ağabey, senin heykelin dikilmeli dediler. Adnan hafif ama duyulur bir sesle, ne yani, insan bir güzel dayak yediği için heykeli mi dikilecek diyerek hem kendisiyle hem de onlarla alay etti. Sonra bana döndü, sen faşistleri aptal sanırsın ama onlar aslında akıllıdır diye fısıldadı. Bana indirilecek en ağır darbenin çenemi kırmak, böylece gevezelik etmemi engellemek olduğunu hemen anladılar. Her şeyden önce şunun çenesini kırıverelim dediler. Adnan konuştukça benim öfkeden titremelerim geçiyor, gülümsemeye başlıyordum. Hele bir yandan dayak yerken bir yandan da ağzından fırlayan, henüz parasını bile ödeyemediği takma dişlerini el yordamıyla yerlerde nasıl aradığını anlatınca kahkahayı bastım. Hemen arkasından surat asıp, senin bizleri güldürmeye hakkın yok. Faşizmin bir kurbanı olarak ağırbaşlı davranman gerektiğini unutma dedim. Bunun üzerine Adnan, faşizmin tam kurbanı olabilmem için beni sahiden gebertmelerini isterdim ama yağma yok diye fısıldayınca kendimi tutamayıp gene kahkahalar attım. Çok ciddi, hatta trajik yüzlerle oturdukları yerden Adnan'ın neler söylediğini duymayan işçilerin beni fena halde ayıpladıkları besbelliydi. Gel gelelim, Adnan Cemgil'e sokakta atılan acımasız dayak, siyasal tutuklulara yapılan bilimsel diyebileceğimiz sistematik işkencelerin yanında zararsız kalır bence. Sokakta dayakta bir yığın hayvansı herif üstünüze çullanıp size gelişigüzel vuruyor. Bu kaba bir güç gösterisi sadece. Oysa sistematik ve bilimsel dediğim işkencenin amacı size sadece bedensel açıdan eziyet etmek değil, bir yandan bunu yaparken bir yandan da ruhsal açıdan sizi küçük düşürmektir. Örneğin polise söylemek istemediği, gizli tutulması gereken bir şeyi açıklamak zorunda kalan insan kendi gözünde küçük düşer ve onun çektiği acı, işkence bitince de ömrünün sonuna değin sürüp gider. İşkencenin en bağışlanamaz yanı işte budur bana kalırsa. Bunu çok düşündüm ama işkence yapan birinin ne gibi bir insan olabileceğini aklım almıyor. Salt kötülükle açıklayamayız bunu. Çünkü işkence yapanın tepeden tırnağa tam anlamıyla kötü olması gerekir. Oysa tepeden tırnağa tamamıyla iyi bir insan ne denli enderse, tepeden tırnağa tamamıyla kötü bir insan da o denli enderdir. Başkasına bilinçli işkence yapabilmek için bir takım şartlanmalar gerek. Bilinçli diyorum çünkü ne yazık ki işkencenin bilinçsizini hiç farkında olmadan en yakınlarımıza yaparız zaman zaman. Bunlar ne gibi şartlanmalardır hiç bilemiyorum. Psikolojik sorunların ağır bastığı özel bir eğitimden geçiyorlardır belki de. Kadınlar koğuşunda yatan bazı tanıdıklarımın anlattıkları işkenceci tipinin ne biçim bir insan olabileceği konusunda kafamı büsbütün karıştırdı.